Ayrım 14. Sayfa 146. Matthias'ın gözleri şaşkınlıkla açıldı. İdar, evet. Mariannis kliniğinde. Vay be, İdar'ı tanıyor musun? Hayır. Adını internette aratınca klinikte çalışan doktorların listelendiği eski bir sayfa buldum. Senin de adın yazıyordu. Birkaç sene oldu. Mariannis'te eğlenceli zamanlar geçirdik. Klinik, herkesin özel sağlık kurumlarının çok büyük paralar kazanacağına inandığı bir dönemde açıldı. Ama elbette işlerin öyle gitmediğini anlayınca kapandı. İflas mı ettiniz? Küçülmek daha doğru bir tabir olur sanırım. İdar'ın hastası falan mısın? Hayır, ismi bir dosyaya karıştı da. Nasıl biri olduğunu bilecek kadar iyi tanıyor musun? İdar Vettlesen'e mi? Matthias güldü. Evet, hakkında epey şey söyleyebilirim. Okulu beraber okuduk, sonrasında da uzun yıllar aynı ortamlarda bulunduk. Yani artık görüşmüyor musunuz? Matthias omuz silkti. Sanırım İdar ve ben farklı insanlardık. Bizim camiada çoğu insan tıbbı nasıl desem bir iş olarak görür. Ama İdar öyle değildi ve bunu asla gizlemiyordu. Tıp okumasının tek nedeni doktorluğun en çok saygı gören meslek olmasıydı. Yine de onun bu dürüstlüğüne her zaman hayran olmuşumdur. Yani İdar Vettlesen'in tek kaygısı çevresinden saygı görmek miydi? Parayı da önemsiyordu elbette. Branş olarak plastik cerrahi seçince kimse şaşırmadı. Müşteri portföyü zenginler ve ünlülerden oluşan bir klinik açınca da. Öyle insanlardan her zaman etkilenirdi. Onlar gibi olmak, onların dünyasına girmek isterdi. Sorun şu ki çok fazla zorluyordu. Eminim o ünlüler onun yüzüne gülüyor ama arkasından onun yılışık, gösteriş budalası bir aptal olduğunu söylüyorlardır. İdar'ın hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyen insanlardan olduğunu mu söylüyorsun? Matthias cevabı düşündü. İdar her zaman ona şöhrete getirecek şeyi arayıp durmuştur. Onun sorunu gayretli olmaması değil, hayattaki misyonunu hala bulamamış olması. Son konuştuğumuzda sesi keyifsiz hatta bitkindi. Sence onu meşhur edecek bir misyon bulabilecek mi? Belki tıp dışında bir alanda. Bunu hiç düşünmedim ama olabilir. Neden olmasın? Sonuçta doktor doğuştan doktor sayılmaz. Hangi açıdan? Başarılı insanlara hayran olup zayıf ve güçsüzleri küçük görmesi açısından. Böyle düşünen başka doktorlar da var. Ama bunu açıkça dile getiren tek doktor İdar olabilir. Matthias güldü. Biz doktorların dünyasında hepimiz mesleğe katıksız bir idealist olarak başlarız. Fakat bir zaman sonra masa başında danışman hekimlik yapma, yeni garajın borcunu ödeme ya da fazla mesaiden para kazanma gibi şeylerle daha çok ilgilenir oluruz. İdar en azından ideallerine ihanet etmedi. Çünkü o en başından beri böyleydi. İdar Vettlesen güldü. Matthias gerçekten böyle mi söyledi? İdeallerime ihanet etmemiş miyim? Yüzü neredeyse feminen denecek kadar hoştu. Cımbız dalınmış gibi kaşları, kendine ait değilmiş gibi duran bembeyaz düzgün dişleri vardı. Cildi yumuşak ve taze duruyordu. Dalgalı saçları kalın ve canlıydı. Kısacası 37'den çok daha genç gösteren bir adamdı. Matthias'ın ne kastettiğini anlayamadım diye yalan söyledi Harry. Görkemli ve eski bir dönme mimarisiyle yapılmış büyük beyaz bir evin kütüphanesindeki derin koltuklara gömülmüşlerdi. Harry'yi iki geniş ve loş salondan geçirip duvarları kitaplarla kaplı odaya götürürken burasının çocukluğunu geçirdiği ev olduğunu söylemişti İdar Vettlesen. Raflarda Michel Fönhaus'un, Kiel Augrust'un kitapları, Einar Gernarsen'in Tillitmassen'i, çok sayıda popüler edebi eser ve siyasetçilere ait biyografi göze çarpıyordu. Bir raf boydan boya The Reader's Digest'in kapakları sararmış sayılarıyla doluydu. Harry 1970'den sonra yayınlanmış tek bir kopyasını dahi görmemişti. Ah ben anladım diyerek kıkırdadı İdar. Harry Matthias'ın Mariannis kliniğinde eğlenceli zamanlar geçirdiğini söylerken neyi ima ettiğini tahmin edebiliyordu. Muhtemelen kimin daha çok gülebileceği konusunda yarışıyorlardı. Matthias seni ahlak abidesi şerefsiz. Daha doğrusu ballı. Aslında hayır ikisi birden. İdar Vettlesen gürültülü bir kahkaha patlattı. Sorsan hiçbir meslektaşım Tanrı'ya inanmaz. Ama hepsi de sevap peşinde koşan öddek tiplerdir. Çünkü içten içe cehennemde yanacakları için ödleri patlar. Sizin öyle bir korkunuz yok mu? Diye sordu Harry. İdar zayıf kaşlarından birini kaldırdı ve dikkatlice Harry'yi süzdü. Bağcıkları bağlanmamış, yumuşak mavi mokasenler, kot pantolon ve sol tarafında bir polo oyuncusunun olduğu beyaz bir tenis tişörtü giyiyordu. Harry logonun hangi markaya ait olduğunu hatırlamasa da sıkıcı tiplerle bağdaştırdığı kesindi. Ben gerçekçi bir ailenin çocuğuyum dedektif bey. Babam taksiciydi. Biz sadece gözümüzün görebildiği şeylere inanırız. Bir taksici için bayağı güzel ev. Taksici dediysem taksi şirketi ve 3 plakası vardı. Ama bilirsiniz videoda taksicilere hep ayak takımı gözüyle bakılır. Harry doktora baktı ve adamın amfetamin etkisinde olup olmadığını anlamaya çalıştı. Huzursuz ya da heyecanlı olduğunu gizlemek istermiş gibi koltuğunda aşırı rahat bir şekilde oturuyordu. Telefonda polis sıfatıyla ona birkaç soru sormak istediğini söylediğinde onu coşkuyla evine davet etmesi de Harry'e aynı şeyi düşündürtmüştü. Ama siz taksici olmak istemediniz dedi Harry. İnsanları güzelleştirmeyi seçtiniz, değil mi? Wettlesen gülümsedi. Gösteriş dünyasına hizmet veriyorum da diyebiliriz. Ya da işlerindeki acıyı dindirmek için insanların dışını onarıyorum. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa. Aslında bakarsanız hiç umurumda değil. Harry'den hayret dolu bir tepki bekliyor olacak ki güldü. Tepki gelmeyince yüzü daha ciddi bir ifadeye büründü. Ben kendimi heykeltıraş gibi görüyorum. Kutsal bir misyonum falan yok. İnsanların görünümlerini değiştirmeyi, yüzlerine şekil vermeyi seviyorum. Bu her zaman böyleydi. Bu işte iyiyim. Ve bana bu yüzden para ödüyorlar. Hepsi bu. Ama bu hiçbir ilkemin olmadığı anlamına gelmiyor. Hasta mahremiyeti bunlardan biri mesela. Harry cevap vermedi. Borgit ile konuştum dedi. Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum dedektif bey. Önemli bir konu olduğunu da farkındayım. Ama size yardımcı olamam. Yeminim var. Artık yok. Harry iç cebinden katlanmış bir kağıt çıkardı ve aralarında duran masaya koydu. Bu beyan ikizlerin babası tarafından imzalandı ve sizi bu yeminden muaf tutuyor. İdar başını iki yana salladı. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Harry şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Efendim? Ben kimlerin görmeye geldiğini ve neler konuştuğumuzu inanın size söyleyemem. Ya da şöyle söyleyeyim. Doktora çocuklarıyla beraber gelenler eşleri aksini istese bile gizlilik yeminiyle korunmaya devam ederler. Sylvia Uttersen ikiz kızlarıyla beraber size geldiğini kocasından niye saklıyordu ki? Bu tavrımız size kaba gelebilir. Ama asılsız dedikodulara ve istenmeyen medya ilgisine maruz kalan çok sayıda ünlü müşterimiz olduğunu unutmayın. Bir cuma gecesi Kunstnersen Hus'a gidip etrafınıza bakın. Kaçının kliniğime gelip benden hizmet aldığını bilseniz şaşırırsınız. Buraya geldiklerinin ulu olta duyulabileceği fikri bile düşürüp bayılmalarına yeter. Bizim itibarımız ağzımızın sıkı olmasından geliyor. Müşteri bilgileri konusunda özensiz davrandığımız bir kez duyulursa bu kliniğin sonu felaket olur. Umarım anlatabilmişimdir. Elimde iki cinayet kurbanı var. Aralarında tek bir ortak nokta bulunuyor dedi Harry. İkisi de kliniğinize gelmiş. Bu hiçbir şeyi doğrulamaz. Hadi diyelim ki gerçekten de geldiler. Wettlesen elini havada döndürdü. Ne olmuş? Norveç bir avuç insanın ve ondan daha az sayıda doktorun yaşadığı bir ülke. Herkes birbirine sadece birkaç kişi uzaklığında. Aynı tramvaya binmeleri ne kadar büyük bir tesadüfse aynı doktora gitmeleri de öyle. Hiç tramvayda arkadaşınızla karşılaşmadınız mı? Harry tramvayla arkadaşlarıyla karşılaştığı tek anı hatırlamadı. Zaten tramvaya çok binmezdi. Bu kadar yolu bana hiçbir şey söyleyemeyeceğinizi duymak için geldim o zaman, dedi Harry. Çok özür diliyorum. Sizi buraya davet ettim çünkü diğer seçenek merkeze gitmekti. Şu sıralar gazeteciler emniyete girip çıkanları didik didik inceliyor. Evet, gerçi onları tanıyorum ama. Arama emri çıkartırsam gizlilik yemininizin geçersiz hale geleceğini biliyorsunuz, değil mi? Benim için sorun değil, dedi Wettlesen. Öyle bir durumda klinikte size seve seve doğru bilgileri veririz. Ama o zamana kadar ağzını bir hayali bir fermuarla kapattı. Harry koltuğunda kıpırdandı. İdar da biliyor olmalıydı. Ortada bir cinayet vakası olsa bile gizlilik yeminini mahkeme kararıyla bozmak için doktora ait bilgilerin önemli olduğuna dair kesin bir delil gerekiyordu. Peki ellerinde ne vardı? Wettlesen'in de dediği gibi tramvayda karşılaşmaya benzeyen bir tesadüf. O kadar. Harry bir şeyler yapmayı çok istedi o an. İçmek, ağırlık çalışmak, hararetle yapacağı herhangi bir şey. Derin bir nefes aldı. Yine de size 2 ve 4 Kasım geceleri nerede olduğunuzu sormak zorundayım. Wettlesen bu soruyu bekliyordum diyerek gülümsedi. O yüzden siz gelmeden düşündüm. Şeyle beraber buradaydım. Hah, o da geldi işte. Açık kahverengi saçları başının çevresinde perde gibi sarkan ihtiyar bir kadın, ellerinde huzursuzca takırdayan iki fincan kahvenin durduğu gümüş bir tepsi tutarak ürkek adımlarla içeri girdi. Sırtında çarmıh, başında dikenli taş duruyormuş gibi acılı bir ifade vardı yüzünde. Oğluna kısa bir bakış atınca İdar koltuğundan sıçrayıp tepsiyi ellerinden aldı. Sağ ol anne. Papuçlarını bağla. Kadın Harry'e doğru hafifçe döndü. Evime kimin girip çıktığını öğrenebilir miyim artık? Bu dedektif oğul anne. Dün ve 3 gün önce nerede olduğumu öğrenmek istiyor da. Harry ayağa kalktı ve elini uzattı. Ben hatırlıyorum tabii ki dedi. Harry'e bıkkın gözlerle bakıp yaşlılık lekeleriyle dolu elini uzatarak. Curling arkadaşının olduğu tartışma programını izledik. Kraliyet ailesiyle ilgili dedikleri hiç hoşuma gitmedi hatta. Neydi adı? Harvey Stop diyerek iç geçirdi İdar. Yaşlı kadın Harry'e doğru eğildi. Kraliyetten kurtulmamız gerektiğini söyledi. Bundan daha korkunç ne olabilir? Savaştayken kraliyet olmasaydı şu anda kim bilir nerede olurduk. Yine burada olurduk dedi İdar. Devleti yönetenler bir savaş sırasında ancak bu kadar az şey yapabilirlerdi zaten. Ayrıca krallığa bu denli destek vermenin Hala çoğu insanın devlere ve perilere inandığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Sence bu korkunç değil mi? Gerçekten de öyle anne. İdar yüzünde tebessümle elini annesinin omzuna koyarken incecik bileğinde büyük bir hantal duran Breitling marka kol saatine göz attı. Aman tanrım, benim çıkmam gerekiyor Bay Hall. Kahvelerimizi çabuk içmeliyiz. Harry başını iki yana salladı ve Bayan Wettlesen'e bakıp gülümsedi. Lezzetli olduğundan hiç şüphem yok ama bir dahaki sefer artık. Kadın derin bir iç çekti. Anlaşılamayan bir şeyler mırıldandı ve tepsiyi alıp ayaklarını sürüyerek odadan çıktı. İdar ve Harry holdeyken Harry doktora döndü. Ballı derken neyi kastettiniz? Pardon. Matthias Lund Helgesen'in sadece ahlak abidesi bir şerefsiz değil, aynı zamanda ballı da olduğunu söylediniz. Ha, o mu? Kendine bulduğu kız arkadaş için söylemiştim. Matthias bu konularda gerçekten çok zayıftır. Ama belli ki kızın ağzı kötü adamlardan çok yanmış. Matthias gibi tanrı korkusu olan birine ihtiyaç duymuş. Sakın bu dediklerimi ona söylemeyin. Hatta bahsetmeyin bile. Bu arada anti-SCL70 nedir biliyor musunuz? Kanda bulunan bir antikor. Genelde kişide skleroderma olduğunu işaret eder. Bu hastalığı olan bir tanıdığınız mı var? Açıkçası sklerodermanın ne olduğunu bilmiyorum bile. Harry takmaması gerektiğini fark etti. Umursamamak istiyordu fakat yapamadı. Demek Matthias kız arkadaşının eskiden kötü adamlarla birlikte olduğunu söyledi, öyle mi? Benim çıkarımım. Aziz Matthias insanlar için kötü gibi sıfatlar kullanmaz. Onlara göre her insan daha iyi biri olma şansına sahiptir. İdar Wettlesen'in kahkahası evin karanlık odalarında yankılandı. Harry teşekkürlerini iletip botlarını giydikten sonra kapının önündeki merdivende dikilip eve baktı. Kapı yavaşça kapanırken İdar oturup öne eğilmiş bağcıklarıyla uğraşıyordu. Harry dönüş yolunda Scar'ı arayıp kliniğin internet sitesinden Wettlesen'in fotoğrafının çıktısını almasını ve narkotik birimine gidip sivil polislerin onu daha önce hap satın alırken görüp görmediklerini sormasını istedi. Sokakta mı? Diye sordu Scar. Bütün doktorların ilaç dolaplarında böyle şeyler yok mu zaten? Evet, ama ilaç malzemelerinin bildirimini kontrol eden yasalar artık o kadar sıkı ki doktorlar bile amfetaminlerini Spikergata'daki torbacılardan almayı tercih ediyor. Telefonu kapattıktan sonra Harry emniyetteki Katrin'i aradı. Şimdilik bir şey yok dedi Katrin. Birazdan çıkıyorum. Sen eve mi dönüyorsun? Evet. Harry tereddüt etti. Mahkemenin Wettlesen'in Hipokrat yeminini bozabileceğine karar verme ihtimali sence nedir? Elimizdekilerle mi? Çok kısa mini bir retekle adliyeye gidip uygun yaşta bir yargıç bulabilirim bir ihtimal. Ama dürüst olmak gerekirse unutalım gitsin. Anladım. Harry bisiklete gidiyordu. Her geçen gün duvarları indirilen dairesine. Sonra saatine baktı. Fikrini değiştirdi ve emniyete gitmek üzere Place Street'e döndü. Gece saat 2'de bir kez daha Katrin'i aradı. Katrin uykulu bir sesle bu sefer ne var diye sordu. Ofisteyim. Bulduklarına bakıyordum da. Bütün kadınların evli ve çocuklu olduğunu söylemiştin. Bence buradan bir şey çıkabilir. Ne? Ben de bilmiyorum. Ama sadece birine söylemem gerekiyordu. Kulağa aptalca mı gelecek anlamam için. Peki nasıl geldi? Aptalca. Neyse, iyi geceler. Eli Kvale gözleri fal taşı gibi açık yatıyordu. Yanında derin derin soluyan Andreas'ın dünya umurunda değildi. Duvardaki perdelerin arasından huzma halinde giren ay ışığı Roma'daki bal ayıları sırasında satın aldığı haçın üstüne vuruyordu. Onu uyandıran neydi? Trigve miydi? Uyanık mıydı? Akşam yemeği ve gece tam da umduğu gibi geçmişti. Mum ışığında mutlu, aydınlık yüzler görmüş, bir ağızdan konuşup durmuşlardı. Anlatacak o kadar çok şeyleri vardı ki, en çok da Trigve'nin. Oğlu Montana'dan, derslerinden ve arkadaşlarından bahsederken sesini çıkarmadan önce onu, koca adam olup kendi ayaklarının üstüne durmaya başlayan o delikanlıyı izlemişti. Onu en çok mutlu eden de kendi geleceğini seçecek olmasıydı. Apaçık ve özgürce. Annesi gibi gizleyip saklamadan. Evin içindeki gıcırtıları, birbirleriyle konuşan duvarları duyuyordu. Ama farklı bir ses daha vardı, yabancı bir ses. Dışarıdan geliyordu. Yataktan kalktı, pencereye yürüdü. Ve perdeleri çok az araladı. Kar yağmıştı. Elma ağaçlarının dalları sanki yünle kaplanmıştı. Toprağın üzerindeki ince beyaz katmana düşen ay ışığı, bahçenin her ayrıntısını görünür kılıyordu. Ellie'nin gözleri, bahçe kapısından garaj yoluna doğru kayarken, neyi aradığını bilmiyordu. Derken durdu. Nefesi şaşkınlık ve korkuyla boğazında düğümlendi. Yine başlama şuna dedi içinden. Trigve'den başka kim olacaktı ki? Muhtemelen uçak yüzünden vücut saati şaşmış uyuyamayıp dışarı çıkmıştı. Ayak izleri bahçe kapısından başlayarak dikildiği pencerenin tam altına doğru geliyordu. İnce kar tabakasının üzerindeki siyah noktalardan oluşan bir çizgi gibiydiler. Cümlenin sonundaki etkileyici bir üç nokta gibi. En garibi ise geri dönüş izlerinin olmamasıydı. Ayrım sonu sayfa 154. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mikjel Fönhaus. M-I-K-K-J-E-L. F-Ö-N-H-U-S. Kjell Aukrust. K-J-E-L-L-A-U-K-R-U-S-T. Einar Gerhardsen. E-I-N-A-R-G-E-R-H-A-R-D-S-E-N. Tritz Mannen. T-I-L-L-I-T-S-M-A-N-N-E-N. Reader's Digest. T-H-E-R-E-A-D-E-R-S-D-I-G-E-S-T. Kunsternesus. K-U-N-S-T-N-E-R-N-E-S-H-U-S. Arve Stöp. A-R-V-E-S-T-Ö-P. Breitling. B-R-E-I-T-L-I-N-G.